Ayrım 31.
Konu 7. Toprak dağıtmanın çeşitli usulleri. Çeşitli nedenler ortaya atarak imparatorluğun içine girmiş olan Gotlarla Burginyonların yağmalarını durdurmak için Romalılar onların ihtiyaçlarını sağlamaya mecbur oldular. Önce buğday verdiler, arkasından da toprak vermeyi tercih ettiler. Vizigotlarla Burginyonların tarihlerinde ve kanunlarında görülebileceği gibi, imparatorlar ya da onların adına devlet büyükleri, toprağın bölünmesi üzerinde anlaşmalarda bulundular. Franklar aynı usulü takip etmediler. Salik kanunlarda olsun, Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarında olsun, toprağın bu şekilde bölündüğüne dair bir kayda rastlamıyoruz. İstila ettikleri için istedikleri yerleri alıyorlardı. Bu konuda da yalnız kendi aralarında mevcut bir takım tüzüklere göre hareket etmeyi kabul ediyorlardı. Şu halde Burginyonlarla Vizigotların Galya'da, yine Vizigotların İspanya'da, Augustulle Odoacre'ın saltanatı zamanında yardımcı askerlerin İtalya'da izledikleri usulle, Frankların Galya'da, Vandalların da Afrika'da izledikleri usulü birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Dipnot: Attila'nın nazırlarından birinin oğlu olan Odoacre, İtalya'yı istila ettikten sonra 476'da Augustulü tahtından indirmiş ve Batı İmparatorluğu ünvanını ortadan kaldırmıştı. İstila ettiği toprakların üçte birini arkadaşlarına dağıtmıştır. Birinciler ülkenin eski insanlarıyla anlaşıyorlar ve toprağı onlarla paylaşıyorlardı. İkincilerse böyle bir şeyi akıllarının kenarından bile geçirmiyorlardı. Konu 8. Aynı konunun devamı. Vizigotlarla Burginyonların kanunlarında bu iki insan topluluğunun Romalılara ait toprakların üçte ikisine el koyduklarına dair görülen yazılar, her ne kadar barbarların Roma İmparatorluğunu yağma etmiş oldukları fikrini uyandırıyorsa da, kişi de işin aslı barbarların bu üçte iki hisseyi kendilerine gösterilen yerlerden almış olmalarıdır. Burginyonların kanununda Gondebo, Burginyonlar yerleşirken toprağın üçte ikisini aldılar dedikten sonra, aynı kanunun ikinci ilavesinde şunları söylüyor: bundan böyle ülkeye gelenlere toprağın yalnız yarısı verilecek. Demek oluyor ki bütün topraklar ilk anda Burginyonlarla Romalılar arasında bölünmüş değildi. Bu iki tüzüğün metinlerinde aynı deyimler görülür. Belli ki birbirlerini açıklıyorlar. İkincisinde toprağın genel bölünmesinden söz edilmesine göre, birincisinde de bu yolda bir mana bulunmasına olanak yok. Franklar da Burginyonlar gibi son derece ılımlı bir şekilde davrandılar. İstila ettikleri yerlerde Romalıları büsbütün yerlerinden yurtlarından etmediler. Bunca toprak ne işlerine yarardı zaten? İşlerine yarayacak kadarını alıp geri kalanını Romalılara bıraktılar. Konu 9. Burginyonlarla Vizigotların toprağın bölünmesi üzerine çıkardıkları kanunların haklı bir şekilde uygulanması. Şu hususu dikkate almak gerek ki toprak bölümü işi baskıyla ve kötü bir amaçla değil, aynı ülkede yaşayacak iki milletin karşılıklı ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Burginyonların kanunu gereğince her Burginyon bir Romalı tarafından konuk edilirdi. Bu ise Cermenlerin, yani Tacitus'un söylediğine göre, dünyanın en konuksever milleti olan Cermenlerin ahlak kurallarına son derece uygun bir şeydi. Yine kanun toprağın üçte ikisinin, kölelerin de üçte birinin konuk Burginyon'un olmasını gerektirirdi. Böylece kanun hem iki milletin dehasına uyuyor hem de geçim olanaklarını sağlamak için başvurdukları usullerle bağdaşıyordu. Sürülerini otlatan Burginyon'un çok toprağa ama az köleye ihtiyacı vardı. Romalı ise toprağı işlemenin güçlüğünden ötürü daha az toprağa, buna karşılık daha çok köleye ihtiyaç duyuyordu. Ormanlarsa eşit olarak ikiye bölünürdü. Bu hususta iki tarafında ihtiyacı birdi. Burginyonların kanunundan da anlaşılıyor ki her barbar bir Romalının evine yerleştirildi. Şu halde bölme işi genel bir şekil almış değildi. Bununla beraber toprağı ile kölelerini bölmeye razı olan Romalı sayısı, bu bölmeden hisse alan Burginyon sayısıyla birdi. Romalı bu işten mümkün olduğu kadar az zararla çıktı. Savaşçı, avcı ve çoban olan Burginyon işlenmemiş toprağı almaktan çekinmedi. Romalı ise tarıma elverişli toprağı aldı. Üstelik Burginyon'un sürüsü Romalı'nın tarlalarını gübresiyle besliyordu. Konu 10. Kölelik üzerine. Burginyonların kanununda bu millet Galya'ya yerleştiği zaman toprağın 1/3'üne, kölelerin de 1/3'üne el koymuştur diye bir kayıt vardır. Demek oluyor ki toprağa bağlı kölelik Galya'nın bu bölümünde Burginyonların istilasından önce var olan bir şeydi. Her iki millet için hükümleri ihtiva eden bu kanun, ikisinin de soyluları, özgür kişileri ve köleleri birbirinden kesin bir şekilde ayırmıştır. Demek oluyor ki ne kölelik Romalılara ne de özgürlükle soyluluk barbarlara özgü bir şeydi. Aynı kanun der ki, azat edilmiş bir Burginyon köle, efendisine belli ölçüde bir para vermemişse, bir Romalıdan da 1/3 hisse almamışsa, efendinin ailesine bağlı bir köle addedilmekte devam ederdi. Dipnot, fami kelimesini aile diye çevirdik. Burada aynı efendinin kölelerinin topuna birden verilen isimdir. Köle sürüsü diye de çevirmek mümkündür. Demek oluyor ki Romalı mülk sahibi başkasının ailesine bağlı olmadığı için özgür bir insandı. Bundan başka 1/3 hissesi özgürlüğüne bir işaret olduğu için de özgür sayılırdı. Romalılar ne Frankların yönetiminde ne de Galya'yı istila eden öteki milletlerin yönetiminde köle olarak yaşamışlardır. Bunun böyle olduğunu anlamak için Salik Frankların kanunlarıyla Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarını açıp okumak yeter. Comte de Boulainvilliers kurmak istediği sistemin en esaslı noktasını eksik bırakmıştır. Dipnot, ölümünden sonra 1727'de basılan Memoir Historique sur l'Ancien Gouvernement de France, Fransa'da eski hükümet şekli üzerine tarihsel andaçlar adlı kitabında. Çünkü Frankların Romalıları bir çeşit köle haline sokacak, genel bir tüzük çıkardıklarını ispat edememiştir. Eserini özentisiz bir şekilde içinde yetiştiği eski soylu sınıfına özgü bir açıklık ve temizlikle kaleme almış olduğundan, yazılarındaki güzel şeylerle yanlışları herkes anlayıp meydana çıkartabilir. Bundan ötürü de kitabı burada eleştirmek niyetinde değilim. Yalnız şunu söyleyeceğim ki, Kont cenapları aydın olmaktan çok zeki bir insandı. Kafasında bilgiden çok aydınlık vardı. Bununla beraber az bile olsa bu bilgiyi küçümsememek gerekir. Çünkü tarihimizin olsun, kanunlarımızın olsun önemli taraflarını iyice kapsıyordu. Comte de Boulainvilliers ile Keşiş Dubo ayrı ayrı birer sistem kurdular. Dipnot, Keşiş Dubo, Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules. Fransa Krallığı'nın Galya'ya yerleşmesinin eleştirici tarihi adlı kitabın yazarı. Bunlardan biri halk tabakasının, öteki ise soylu sınıfının aleyhinde kurulmuş gibi görünmektedir. Güneş yönetsin diye arabasını fayetona verdiği zaman ona, "Fazla yükseklere çıkarsanız gökyüzünü yakarsınız, fazla aşağılara inerseniz yeryüzünü yakar kül edersiniz. Fazla sağa giderseniz yılan burcuna düşersiniz. Fazla sola giderseniz mihrap burcunun içine dalarsınız. İyisi mi ikisi arasında durunuz," demiş. Konu 11. Aynı konunun devamı. İstila zamanında genel bir tüzük yapılmış olduğu sanısını uyandıran şey, Kapeler saltanatının ilk zamanlarında Fransa'da köle sayısının aşırı derecede çok olmasıdır. Bu köle sayısının devamlı bir şekilde yavaş yavaş arttığının kimse farkında olamamış. Bu yüzden de çok eski çağlarda genel bir kanun yapıldığı sanısı uyanmış herkeste. Oysa böyle bir şey yokmuş. Merovenglerin ilk zamanlarında Franklarda olsun, Romalılarda olsun sayısız özgür kişiler varmış. Ama köle sayısı öylesine artmış ki, kapelerin ilk zamanlarında hemen bütün çiftçiler, bütün şehir halkı köle halindeymiş. Dipnot, burada serf kelimesini köle diye çevirdik. Merovenciler zamanında şehirlerde yönetim usulü, burjuva topluluklarıyla, senatosuyla ve mahkemesiyle, Romalılara özgü yönetim usulüyle aynı olduğu halde, kapelerin ilk zamanlarında şehirlerde bir senyörle kölelerinden başka bir insana rastlanmaz olmuş. Franklar, Burginyonlar, Gotlar bir yeri istila ettikleri zaman ordunun beraberinde götürebileceği ne varsa hepsine, altına, gümüşe, mobilyaya, giyeceklere, erkeklere, kadınlara ve çocuklara el koyarlarmış. Sonra bunların hepsini ortaya getirir paylaşırlarmış. Bundan başka bütün tarih gösterir ki ilk yerleşmeden yani ilk yağma hareketinden sonra halkla uyuşur, siyasi ve medeni haklarını onlara iade ederlermiş. O çağın devletler hukuku da böyleymiş işte. Savaşta düşmanın nesi var nesi yoksa alınır, barışta da her şeyi geri verilirmiş. Durum böyle olmasaydı Salik kanunlarla Burginyonların kanunlarından insanların genel köleliği ile ilgili olup birbirine aykırı bunca hükmü nasıl çıkartabilirdik? Ama istila hareketinin yapamadığı şeyi istiladan sonra da devam eden devletler hukuku yapmaktan geri kalmadı. Karşı koyma, ayaklanma, şehirlerin zaptı gibi olaylar halkın köleliğini de birlikte götürüyordu. Çeşitli istilacı milletlerin kendi aralarında yaptıkları savaşlardan gayrı, hele Franklarda olduğu gibi saltanatın birkaç kere bölünmesi, kardeşler ya da kuzenler arasında devamlı iç savaşlar meydana getirmiş, bu savaşlar sırasında da devletler hukuku her zaman uygulanmış, köleliğin çeşitli şekilleri öteki ülkelerden çok Fransa'da yayılmıştır. Öyle sanıyorum ki senyörlerin hakları konusunda Fransız kanunlarıyla İspanya ve İtalya kanunları arasındaki ayrılığın nedenlerinden biri de bu olmuştur. İstila işi bir anlık bir iş olmuştur. O sırada kullanılan devletler hukuku da bazı köleliklerin meydana gelmesini sağlamıştır. Yüzyıllar boyunca aynı devletler hukukunun kullanılması ise köleliğin aşırı derecede yayılmasına sebep olmuştur. Auvergne ahalisinin kendisine bağlı olmadığını sanan Teoderik, hissesine düşen franklara, "Arkamdan gelirseniz sizi, altını, gümüşü, kölesi, giyeceği, sürüsü bol bir ülkeye götürürüm. Oradaki bütün insanları kendi ülkenize götürebilirsiniz," diyor. Gontran'la Chilperic arasındaki barıştan sonra, Borg'u kuşatanlar geri dönmek emrini alınca, beraberlerinde o kadar çok ganimet götürdüler ki şehirde hemen hemen ne bir insan kaldı ne de bir hayvan. Kafasıyla olsun, politikasıyla olsun öteki barbar krallarından daha farklı olmak isteyen İtalya kralı Teoderik, ordusunu Galya'ya gönderirken komutanına şunları yazmıştır: "Roma kanunlarına göre hareket etmenizi ve kaçak köleleri efendilerine geri vermenizi istiyorum. Özgürlüğü savunan kişi hiçbir zaman köleliğin aleyhinde bulunmamalı. Öteki krallar şehirlerin yakılıp yıkılmasına, yağma edilmesine göz yumabilirler. Biz o şekilde galip gelmek isteriz ki bizim buyruğumuz altına giren insanlar böyle davranmakta geç kaldıkları için üzüntü duysunlar." Belli ki Frank krallarıyla Burginyon krallarını gözden düşürmek istiyor ve onların devletler hukuku anlayışını ima ediyordu. Bu hukuk Karolenciler zamanında da devam etti. Annal de Metz'te de yazılı olduğu gibi Pepe'nin Akitanya'ya giren ordusu Fransa'ya bol miktarda ganimet ve köleyle dönmüştür. Bu konuda daha birçok yetkili yazarın adını söyleyebilirim. Ama bu acıklı durum karşısında acıma duyguları harekete geçen kutsal piskoposlar köleleri ikişer ikişer bağlı görünce kiliseye ait parayı kullanmaktan çekinmemişler, hatta kölelerin bazılarını satın alabilmek için kiliselerin kutsal vazolarını bile satmışlar, bazı veliler ellerinden geleni yapmaktan geri kalmamışlar, Bundan ötürü de bu konu hakkında en çok kutsal kişilerin hayatlarından söz eden kitaplardan bilgi edinmek mümkündür. Her ne kadar bu kitapların yazarları aslı astarı olmayan bazı şeylere inanmak ve doğruymuş gibi göstermek cesaretini kendilerinde bulmuşlarsa da, yine de o çağın ahlak ve gelenekleri hakkında bu kitaplardan faydalanmak mümkündür diyeceğiz. Kişi gözlerini tarihimizin ve kanunlarımızın anıtları üzerine çevirdi mi, her tarafı uçsuz bucaksız, hatta kıyısız bir deniz gibi görür. Bütün o soğuk, o kuru, o tatsız ve kaba yazıları okumak gerekir. Hatta masalda Satürn taşları nasıl yiyip yutuyorsa onun gibi yiyip yutmak gerekir. Özgür insanların değerlendirdiği uçsuz bucaksız topraklar elden çıkarılması olanaksız bir mülk haline aldı. Bir ülke orada oturan özgür insanlardan yoksun kalınca çok kölesi olan kişiler büyük arazi parçalarına el koydular ve çeşitli emirnamelerde görüldüğü gibi köyler inşa ettiler. Öte yandan zanaatlarla uğraşan özgür insanlar da bir anda bu zanaatları işlemeye mecbur tutulan köleler haline aldılar. Böylece zanaatla tarımın daha önce alınmış olan haklarını kölelik geri vermiş oluyordu. Şöyle bir gelenek daha çıktı ortaya. Arazi sahipleri mallarını kiliseye verip tekrar kiralamak usulüne başvurdular. Bir çeşit köleliği benimsemek suretiyle kilisenin kutsallığına katılacaklarını umuyorlardı da ondan. Konu 12. Barbarların hissesine düşen topraklardan vergi alınmazdı. Zanaat nedir bilmeden yaşayan, hayatlarını salt savaşmak ve çobanlık etmekle kazanan, sade, yoksul ve özgür bir hayat süren insan toplulukları şeflerinin arkasından vergi almak ya da vergi vermek için değil, salt bir şeyler koparmak için giderlerdi. Bunların toprağa bağlılıkları da sazdan yaptıkları kulübelerinden ibaretti. Keyfi vergi almak usulü çok sonra insanların öteki zanaatları en üst derecesine ulaşıp faydalanmaya başladıkları sırada ortaya atılmıştır. Şilperik'le Fredegond'un halka yüklediği vergi, bir dönüm arazi için bir desti şarap, yalnız Romalılardan istenen bir vergiydi. Gerçekten de öyle, bu vergiye ait kağıtları yırtanlar franklar değil, o çağda hepsi Romalı olan kilise adamları olmuştur. Bu vergi bilhassa şehirlerde oturanlardan istenirdi. Şehirlerde oturanlarınsa hemen hepsi Romalıydı. Grégoire de Tours der ki, Şilperik'in ölümünden sonra bir hakim, Şiltber zamanında özgür olan bazı frankları vergiye tabi tuttuğu için bir kiliseye sığınmaya mecbur olmuştu. Multo de Franci qui tempor Şiltberti regis ingenui fuerant publico tributo subegit. Dipnot. Multo de France qui tempore Şildeberti regi ingenui fuerant publico tributo subegit. Şildber'in saltanatı zamanında özgür olan birçok Fransızı vergiye bağladı. Demek oluyor ki köle olmayan franklar vergi vermezlerdi. Şu deyimin Keşiş Dubo tarafından nasıl açıklandığını gören hangi dilci olursa olsun muhakkak şaşacaktır. O devirde azat edilmiş olanlara özgür denildiğini söyleyen Dubo, Latince ingenui kelimesini vergiden muaf, affranchi de tribui diye çevirir. Bu deyim Fransızca'da affranchi de soni, hizmetten muaf, affranchi de pen, angaryadan muaf şeklinde pekala kullanılırsa da, Latince'de ingenui a tributis, libertini a tributis, manumissi tributorum deyimleri dilin dehasına son derece aykırı deyimlerdir. Dipnot, Montesquieu bu deyimlerin dilin dehasına aykırı olduklarını, yaşayamayacaklarını söylemek istiyor. Yine Grégoire de Tours'un dediğine bakılırsa kendilerinden vergi aldı diye Parthenius, franklar tarafından öldürüleceğini sandı. Bu sözün manasını iyice anlayamayan Keşiş Dubo, bütün ciddiyetini koruyarak bunun ikinci bir vergi olduğunu söylüyor. Vizigotların kanunundan anlaşılır ki bir barbar bir Romalının toprağına el koydu mu, hakim salt vergi alınmakta devam edilsin diye bu toprağı satmaya mecbur ederdi barbarı. Demek oluyor ki barbarlar toprak üzerinden vergi vermezlerdi. Vizigotların ille vergi vermelerini isteyen Keşiş Dubo, kanunun gerçek manasını bir yana bırakıp sırf kuruntu ettiği için olacak, Gotların yerleşmesiyle bu kanunun yayılması arasında geçen zaman içinde yalnız Romalıları ilgilendiren bir vergi artışı olduğunu sanıyor. Ama bilmiyor ki olayları istediği gibi evirip çevirmek yetkisi yalnız Keşiş Harduin'e verilmiştir. Dipnot: 1646'da doğup 1729'da ölen Keşiş Harduin, Cizvit tarikatına mensup ünlü bir bilgindi. Birçok dinsel inançları inkar ettiğinden kitaplarının yayımlanması Engizisyon tarafından yasak edilmişti. Keşiş Dubo, Romalılarda askeri tımarların vergiye tabi olduğunu ispatlamak için Justinian kanunlarını incelemiş, bundan çıkardığı müspet sonuçlara dayanarak da Franklarda tımarların vergiye tabi olduğu kanaatine varmış. Ama bizim tımarlarımızın Romalıların bu kurullarına dayandığı fikri bugün değerini yitirmiştir. Bu fikrin ancak Roma tarihi iyice bilindiği halde bizim tarihimizin pek az bilindiği, eski anıtlarımızın toprak altında gömülü bulunduğu zamanlarda bir değeri vardı. Keşiş Dubon'un bize Franklarda yürürlükte olan alışkıları açıklamak için Cassiodor'u zikretmesi ve Galya'nın Teodorik'e bağlı bölümüyle İtalya'da olup bitenleri anlatması doğru bir şey değil. Bunlar birbirleriyle karıştırılmaması gereken ayrı şeylerdir. Ostrogot Krallığı tarafından izlenen planın o zamanlar öteki barbarlar tarafından kurulmuş krallıkların planlarından tüm ayrı olduğunu, Ostrogotlarda yürürlükte olduğu için bir şeyin muhakkak Franklarda da yürürlükte olacağını sanmak bir yana, tersine Ostrogotlarda yürürlükte olan bir şeyin Franklarda da yürürlükte olmadığını sanmak için elimizde bir değil birçok delil bulunduğunu ileride yazacağım başka bir eserde göstereceğim. Dipnot: Montesquieu, Teodorik'in tarihini yazmak niyetindeydi. Kafaları geniş bilgi dalgalarının ortasında bocalayan kişilere pahalıya mal olan şey, tanıtlarını konuya yabancı olmayan bir yerde aramak ve astronomların dediği gibi güneşin yerini bulmaktır. Keşiş Dubo, tarihi barbarların kanunlarını nasıl kötüye kullanıyorsa, kapitülerleri de öyle kötüye kullanıyor. Frankların vergi ödemelerini istediği zaman kölelerden gayrısı için söz konusu olmayan şeyleri, özgür kişilere de uygulamaktan çekinmiyor. Onların askerlerinden söz ettiği zamansa özgür kişilerden gayrisini ilgilendirmeyen şeyi kölelere de uyguluyor.